Ayrım 13, sayfa 153. Bir akşamüstü güneş ufukta alçalmaya başladığında Sani'nin bakmakta olduğu havuzun üstüne bir gölge düştü. Arkasına döndüğü zaman hocasını gördü. Büyük bir huzur dönemine giren ruhu, hiç beklenmedik bu ziyaret karşısında pek şaşırmamıştı. Bilge, onu selamlamak için hafifçe eğilerek şöyle dedi. "Kardeşim, küçük korunun kuzey ucunda seni bekleyen biri var." Sani, belki de ne büyük bir anlam taşıdığını kavrayamadığı için bu haberi kayıtsızlıkla karşılamıştı. Ama hocasının yüzüne bakınca gözleri hayretle ve hafif bir korkuyla açıldı. Genç batılının bu şaşkınlığı karşısında hocanın canlı bir heykelinkini andıran yüzünde tüm ilgisizliğine rağmen garip bir sevinç ve hatta bir alay ifadesi belirmişti. Hocasının sessiz bir işareti üzerine Sani derhal onun gösterdiği tarafa yöneldi. Yaklaşan yaz mevsimi güneş ışınlarını ısıtıyor, yaşlı ağaçların diplerini nemli gölgelerle dolduruyordu. Kuzey uç binalardan en uzak olan taraftı ve yüksek bitkilerin dalları binaları çevreleyen duvarların üzerinden sarkıyordu. Yürüdüğü dar yol onu duvarın yanındaki bir açıklığa götürmüştü. Bir tür kahverengi gömlek ve sivri bir başlık giymiş olan uzun boylu bir adam, büyük bir çam ağacının altında arkası ona dönük duruyordu. Sani yolun büyük taşları üzerinden ağır ağır, adeta duraksayarak ilerledi. Ve yabancı, yavaş yavaş ona doğru döndü. O anda Sani öyle şiddetli bir ruhsal şok geçirdi ki, dizleri adeta onu taşıyamaz oldu. O ilk gördüğü hayalde Hipatya'nın ona göstermiş olduğu adamdı bu. Ve burası da aynı yerdi. Sonunda onu bulmuştu. Bütün ruhuyla büyük bir heyecanın etkisinde olan Sani, yerlere kadar eğilerek onu selamlamaktan başka bir şey yapamadı. "Bütün mutluluklar senin olsun. Seni bekliyordum." Bu sözleri söyleyen kişi unutulmaz bir görünüme sahipti. Uzun boyu, rüzgar ve kötü havayla kararmış teni, iri siyah gözleriyle irade ve moral gücün simgesi gibiydi. Dimdik duruşu, hafif kartal burnu ve sert yapılı köşeli bir çenenin üzerinde incecik dudaklarıyla geniş ağzı bu ilk izlenimi daha da güçlendiriyordu. Tavırlarında büyük bir iyilik ve uyum izleniyor, belli belirsiz tebessümü bu derece etkileyici irade gücünü hafifletiyordu. Kalın bir kemer, deri bir çanta ve boynunda asılı olan altın ve zümrütlerden yapılmış üç köşeli bir madalyon sade kıyafetini süslüyordu. Yara izleriyle kaplı ayaklarında yıpranmış kaba sandaletler vardı. Birkaç dakikalık sessizlikten sonra konuşabilen Sani şöyle sordu. "Beklediğim sensin, öyle değil mi?" "Hem evet hem hayır. Sen kurtuluşu, Tanrı'yla yeniden buluşmayı bekliyorsun. Bu kendi kendine dönmen, sen farkında olmasan dahi senin için yaşamakta olan Tanrı'ya dönmen demektir. Bu yüzden beklediğim benim. Çünkü tanrısallık benim de içimde mevcut. Aynı zamanda beklediğim ben değilim, çünkü sahip olduğun tek üstad senin kendi ruhunda bekliyor seni." "Evet, ama bana yolu gösterecek olanın sen olduğunu sezinliyorum. Adın nedir ey bilge?" "Birçok adım var. Ama batı beni Giordano Bruno adıyla tanır." Sani tıpkı rüyada gibi "batı" diye tekrarladı. "O ülkelerde yaşadığımdan bu yana ne kadar zaman geçti. Bugün oralarla ilgili anılarım bulanık ve kan lekeleriyle dolu. Burada bu manastırın kutsal huzuru içinde yaşarken, dünyanın bazı yerlerinde benim anımsayabildiğim gaddarlıkların gerçekten var olabildiklerine inanmak zor geliyor. Oradayken çok acı çektiğini anlaşılıyor. Ah, o kadar çok ki. En sevdiğim varlıklar katledildi ya da çıldırıncaya kadar işkence gördüler. Tüm gençliğimin tütsüsünü safiyet ve bilgi mihrabında yaktım. Karşılığında bana öyle kötülükler ve eziyetler ettiler ki, böylesi en zehirli böceklere bile yapılamaz. Ya, ama artık onlardan şikayet edemezsin. Zira seni daha fazla incitemezler. Meydanı onlara bıraktığına göre, onlar da senden şikayetçi olmasalar gerek." Giordano'nun yüzünde kederli bir tebessüm belirmişti. Bakışları Sani'nin bakışlarını delip geçiyordu. Sani bu sözlere çok şaşırmıştı. Korku ve aşağılık duygusuyla karışık büyük bir acı yavaş yavaş içini kaplamıştı. İtiraz etmek istedi ama bakışları ona karşı koyamayarak gözlerini ayakları altındaki çimenlere indirdi. birbirine zıt karma karışık düşünceler konuşmasına engel oluyordu. Giordano şefkatle koluna vurarak kulağına şöyle dedi. Bunu iyi düşün. Geçmişi değiştiremezsin. Ama gelecek hala genç ve değiştirilmesi mümkün. 3 gün içinde seni yeniden göreceğim. Mürit dikkatini yeniden dış dünyaya çevirdiğinde Bilge gitmişti bile. Başının üstünde gecenin ilk yıldızları parlamaya başlamıştı. Büyük Tapınağın kulesinden çalınmakta olan tahta ve simyasal metallerden yapılmış çan, kötü ruhları korkutmaktaydı sanki. Sunny hücresine döndü ve o 3 gün boyunca ne gün ışığını gördü ne de bir lokma yemek yedi. Bu kadar kısa bir süre içinde uzun yıllar boyunca kavrayamadığı bir şeyi anlamıştı. Her mürit attığı ilk adımlarla tehlikelerin adının aşırılık, tamahkarlık, tembellik, şiddet ya da dogmatizm olduğuna, bu kötülüklerden kendisini kurtarabildiği anda aydınlanacağına, insanlığa yardım edecek büyük güçlere sahip olacağına ve zorunlu olan yeniden doğuşlardan kurtulacağına inanır. Bütün bunlara o da inanmıştı. Ama şimdi yanılgılarının korkunç çehresiyle karşı karşıyaydı. Artık biliyordu ki cehaletin o kaba şekillerinin üstesinden gelinse bile geriye çok daha küçük, bu yüzden de çok daha tehlikeli olan başka şeyler kalacaktı. Her hareketin ve her hareketsizliğin içinde kendilerini belli etmeyen görünmez düşmanlar saklanır. Dar yol gerçekten de zor bir yoldur. Gizemlere ulaşmaya istekli olan biri için en önemli şey kavrama ve sağgörü yeteneğidir. Kötülük yani daha az iyi olan şey gaddarlığını yitirdikçe akıllı olmaya başlar. Bir öğrenci için iyi olan şey bir diğeri için öyle olmayabilir. Yolun bir ortasına varan herkes kendi kendine danışmalı ve adları üstadlar da olsa, melekler de olsa, tanrılar da olsa dış güçlerin yardımlarına giderek daha az bağımlı olmalıdır. Ahenk her zaman aynı şeyi yapmaktan değil, karşıtların oyunundan doğar. Böylece bir talibe en acı gelen şeyin ne olduğunu kendisi kadar hiç kimse anlayamaz. Kötülük de kendi içindedir, çaresi de. Bu konu üzerinde ne kadar çok okumuş, dinlemişti. Ama ancak şimdi başlıyordu onu yaşamaya. Çok eski bir Hindu kitabında karşılaşmış olduğu gizemli bir cümle, Giordano ile konuşmasından sonra açık seçik pırıl pırıl görünür olmuştu. Nirvana'ya pek çokları erişebilir. Ama isteklilerin en sonuncusu da oraya girinceye dek hiçbiri onun zevkine varamayacaktır. Hazreti İsa'nın iyilik ve sevgi hakkında öğrettikleri ne derin bir anlam kazanıyordu onun gözünde. Pratik olmaktan çok duygusal olan bir amaca yönelik değil, besbelli ve gerekli bir gerçeği belirten bir cümleydi bu. Aynı şekilde Buda'nın öğütlediği şiddetten kaçınma ve her canlıya saygı da nasıl parıldıyordu. Küçücük bir anahtarın koca koca kapıları açabilmesi gibi, ateşli bakışlı filozofun sözleri de bilgisizliğin karanlık perdelerini açmıştı ona. Doğrusu aranırsa Pablo Simon sadece manevi açıdan gelişmek ve Avrupa'da zulüm gören kardeşlerinin yanına dönüp onları aydınlatarak içine düştükleri kan ve gözyaşı vadisinden geçip kurtulmalarına yardımcı olmak için Sunny olmuştu. Fakat kendini geliştirmenin çekiciliğine kapılarak Bilge Giordano Bruno'nun varlığı olmasa geri dönemeyeceği bu yolculuğun asıl amacını unutmuştu. Evet, batıya dönmek zorundaydı. Milyonlarca kardeşi düşünmek, inanmak ve sevmekten alıkonduktan sonra onun kendi kurtuluşunun ne önemi olabilirdi ki? Filozofların birçoğunun kendi kişisel huzurları peşinde yollara düşmüş olmaları yüzünden Batı, Perikles zamanından insanların diri diri yakıldıkları ateşler zamanına kadar giderek gerilemişti. Hipokrat'ın ahlaksal, ruhsal ve bedensel ilacı neredeydi? Pitagoras'ın, Öklides'in bilimleri nerede kalmıştı? Sokrat'ınki gibi, Platon ya da Aristo'nunkiler gibi akıllar nerede gelişiyorlardı? Çevrimsel yasaların kavramları, dünyanın yuvarlaklığı, yüksek matematik ve mimarlıktaki altın ölçüleri yok olmuştu. Tanrısallığın özgür ve saf erkeklerle kadınların yüreklerine yavaşça indiği eski tapınaklar yok edilmişti. Yeni Pablo Simon'un gözünde canlanan manzara buydu ama artık o seçimini yapmıştı. Giordano ile de olsa, yalnız da olsa batıya dönecekti. Hem de bir haftaya kalmadan yola çıkacaktı. Dördüncü gün şafak vakti, güneşin ruhuna yapılan ibadetler bitirilir bitirilmez, usta ile Giordano Bruno odasına geldiler. Çok farklı görünümlerde olan her ikisi de aynı ifadeyle gülümsüyorlardı. Bizden ayrılacağını biliyorum ve seni kutluyorum. Gerekli olan yerlerde kardeşim sana en mükemmel şekilde yol gösterecektir. Tanrılar yardımcın olsun. Usta başka hiçbir şey söylemeden hafifçe eğilerek onu selamladı ve odadan çıktı. Görüyorum ki düşüncelerimi kolaylıkla okuyabiliyorsunuz. Bu da küçüklüğüme rağmen sizlerle bir yakınlığım olduğunu gösteriyor ey bilgeler. Evet öyle. Bir sakıncası yoksa yarın sabah şafakla yola çıkarız. Avrupa'ya varmamız uzun sürer mi? 1 yıl, belki de daha az. O 24 saat, gerçeğin talibine hem kısa hem uzun geldi. Yola çıkmak için büyük bir sabırsızlık duyuyor, ama aynı zamanda huzur ve bilgelik dolu bu harikulade yerden ayrılmanın üzüntüsünden kurtaramıyordu kendini. Doğu ona o kadar çok şeyler vermişti ki, ya guru, belki de ayrılacağını öğrenmişti bile. O akıllı ve alçak gönüllü yaşlı adam, manevi mükemmelliğe doğru olan gelişiminde az rol oynamamış, hizmet ve doğruluk yolunu tekrar dönmesine de neden olmuştu. Sessiz yol arkadaşı Giordano ile birlikte manastırın kapılarını geride bıraktıkları zaman, güneş ufukta birkaç derece yükselmişti. Çöl rüzgarı taşlı kumun üzerindeki ayak izlerini çabucak sildi. Tıpkı zaman kasırgalarının, dünyaların geçici adımlarını silip, onları değişmez gerçeğin bağrına gömmeleri gibi. Bölüm 7. Isis Tapınağı. Doğadaki çeşitli varlıkların yeni bir yaşam tarzına gitgide uyum sağlayarak, onun içine nüfuz ettikçe gerekli tepkileri göstermeleri gibi, iki gezgin filozof da Avrupa etkisindeki çalkantılı bölgeye dalmışlardı. Giordano kendini tanıyan bir insanın sarsılmaz gücüyle, Pablo Simon ise geleceğe dönük umutlarıyla kurtuluş ve hizmet isteğinin yol göstericiliğiyle ilerliyorlardı. Gobi'deki kutsal şehrin kubbeleri, mesafelerin giderek artan ağırlığı altında ezilip kaybolduğundan beri 7 ay geçmişti. Bindikleri tekne, yakında denize kavuşmak üzere olan Nil Nehri boyunca ilerlerken, Pablo Simon, geride bıraktıkları uzun yolculuğu hatırlıyordu. Mısır'a yaptıkları bu ziyaretin nedeni, müridin çözemediği bir sırdı. 100 kilometre kadar yukarıda bir yerden gizlice tekneye binmişlerdi. Ve bildiği yegane şey, Giordano'nun eski bir meslektaşının, delta üzerinde belirli bir yerde onları bekliyor olmasıydı. Kalın tahtalardan yapılmış eski tekne, adeta sürüklenir gibi ağır ağır nehir aşağı gidiyordu. Yarım düzine kadar yerli, ellerindeki uzun sırıklarla hem tekneye yön veriyorlar, hem de küme küme olmuş su bitkileri arasından yol açıyorlardı. Devamlı yükselen su, Nil'in özelliği olan ve çöl ülkelerini dünyanın en bereketli yörelerine çeviren o kirli toprağı taşıdığı için, son birkaç gün içinde kırmızımsı bir renk almıştı. Zaman zaman birbirini izleyen köpüklü dalgalar ırmağın yatağından yavaş yavaş taşmış, tarihin değişen senaryosunu başkalarına bırakan milletlerin ve artık unutulmuş olan ırkların varlıklarını kanıtlayan harabeleri kaplamaya başlamıştı. Denizciler garip bir şarkı tutturmuşlardı. Söylediklerine göre Sphinx'in çatlakları arasında esen rüzgardan öğrenmişlerdi bu şarkıyı. Pablo Simon sabırsızlanıyordu. Gizli kardeşliklerin bu üyesiyle birlikte batıya geldiğinden beri gerçekleşecek bu ilk buluşmanın son derece önemli olduğunu ve kestiremediği sonuçlar doğuracağını seziniyordu. Sakinleşebilmek için güvertede dolaşmaya başladı. Kendi iç dünyasına gömülmüş olan Giordano, teknenin burnunda hiç kıpırdamadan oturup sulara bakıyordu. Yüzü güneşten kapkara yanmış bir Suriyeli olan kaptan, hep bir ağızdan söyledikleri o garip şarkıyı yönetiyordu. Gömleğini saran geniş kuşağın altından belinde taşıdığı bir kitabın kenarı görünüyordu. Bu ayrıntı Pablo Simon'u çok meraklandırmıştı. Zira bu adamın okuma yazması olduğundan, hele Avrupa dillerini okuyabileceğinden pek kuşkuluydu. O kitabı çalmış olsa gerekti. Belki de ilginç bir şeydir diye düşünerek ülkenin o zor dilinde sorguya çekti kaptanı. Bu kitabı kara gömlekli bir büyücü getirmişti. Limanımızı yakıp yıkan, çocuklarımızı öldüren, kadınlarımızı oyuncak yerine koyduktan sonra denize atan bir orduyla birlikte gelen bir kafirdi o. Büyücü bizim sihirbazlarımızı ve astrologlarımızı yaktı. Sonra da Sicilya'ya dönmek üzere o zamanlar güzel bir gemi olan benim teknemi kullandı. Yolculuk esnasında hepsi sarhoş olup birbirlerini öldürdüler. Büyücüyü kim öldürdü? Doğruyu söyle. Adamlarım onu denize attılar. Yoksa senin dininin kurucusu, Müslüman olmasalar dahi bütün insanları sevmeniz gerektiğini öğretmedi mi? Evet, ama Hristiyanların peygamberi de onlara iyiliği ve öldürmenin suç olduğunu öğretmemiş miydi? O halde nasıl oluyor da onun inananları topraklarımızı işgal ediyor, ticaretimizi engelliyor ve istedikleri kadar adam öldürüyorlar? Neden her şeyi silah zoruyla halletmeye kalkıyorlar? Pablo Simón, kendi ülkesinden binlerce kilometre uzakta ve etrafı vahşilerle çevrili, kuşkulu bir gemi kaptanı olmak zorunda kalmış bu bir bakıma kültürlü ve varlıklı adama hiçbir şey söyleyemeden baka kaldı. Sözüm ona Avrupa uygarlığı denilen böyle bir davranışın bu canlı tanığına ne söyleyebilirdi ki? Arkasında duran Giordano onun yerine yanıt verdi. Söylediğini duydum iyi kalpli Abdül. Şimdi dinle beni. Eğer adamlarından bir ikisi akıllarını oynatsalar da tekneyi götürüp sağ kıyıya bindirseler, sen de aklını kaçırıp onu bu kez sol kıyıya bindirmeye mi çalışırsın, yoksa aklını başına toplayıp o denizcileri yakalar, tekneyi de ırmağın ortasında mı tutarsın? İkincisini yaparım mı? Ama bu... Dinle beni, insanlık da yaşam ırmağı üzerinde seyreden bir gemidir. Eğer bir dinin mensupları akıllarını oynatıp onu yakıp yıkmaya, yolcuların çoğunu da öldürmeye kalksalar, neden diğer dinler de onları taklit etsin? Bu bir tür kölelik ya da boyun eğme olmaz mıydı? Eğer sizin topraklarınızı işgal ederlerse kendinizi savunun ama nefretle değil. Nefretin tohumları felakette yeşerir, Abdül. Etki daima tepkiyi doğurur. Şiddete başvurmayın. Er veya geç onlar da size karşı şiddet kullanmayacaklardır. Sana bu söylediklerimi unutma ya da kulak ardı etme. Belki de senin yaşamın ve ırkının yaşamı bu şartları yerine getirip getirmemenize bağlıdır. Sözlerin fırtına bulutları kadar kara kehanetler olabilir ey bilge, ama belki de Hristiyanlar için daha geçerlidir. Onlar da layık olduklarını alacaklar ve ne ekerlerse onu biçecekler. Tanrı'nın yasası adildir ve onun gözünde seçilmiş insanlar yoktur. Onun adaletinin yanında güneş bile sönük kalır. İçi kuşkuyla dolan kaptan, şarkıları bıraktıkları yerden yeniden yönetmeye koyuldu. Giordano da provanın kenarına dayanarak tekrar suları seyredaldı. Nereye gidiyoruz Giordano? Herkes yükselen sulardan kaçıyor. Adacıklar da su altı tuzaklarına dönüşüyor. Suyla çevrili zavallı hayvanlar arasında avlarını arayan timsahları görüyor musun? 2 saate kadar orada oluruz. Delta göründü bile. Bizi nerede bekleyecek? Giordano, Abdül'e dönerek sordu. Büyük selin altında kalmadan önce Isis tapınağına varabilecek miyiz? Evet, eminim. Oraya mı gidiyoruz? Yıldızlar ortaya çıkmadan oranın duvarlarını görebilirsen bu bir kese altın senin. Abdül, yolculuk için üzerinde anlaşmış oldukları miktarın en aşağı 3 katı olan bu paraya açgözlülükle bakmaktan kendini alamadı. Pablo Simón her iki kıyıdaki tapınaklarla piramitleri ve doğudaki gizemli dağları ilgiyle seyrediyordu. Güneş, suların kan kırmızısı rengini vurgulayarak süratle alçalıyordu. Denizciler, deniz bitkileri, ağaç kütükleri ve selin taşımış olduğu hayvan leşleriyle yarı yarıya tıkalı olan çamurlu kanallardan tekneye geçirebilmek için canla başla çalışıyorlardı. Eskiden kutsal sayılan ibisler, büyük gruplar halinde teknenin direği üstünde uçuşuyorlardı. Gördüğü her harabeyle heyecanlanan Pablo Simón, onun Isis tapınağı olup olmadığını soran gözlerle üstadına bakıyordu. Suları girdaplarla akan geniş bir kanala girdiklerinde güneş iyice alçalmıştı. Sık bir bitki örtüsüyle kaplı olan kıyıları sular basmaktaydı. Denizciler birdenbire öfkeyle kaptana dönüp tehditkar hareketlerle bağırıp çağırmaya başladılar. O da sert bir ifadeyle onlarla konuşup en hararetlilerden birkaç tanesini yumruklarla yola getirdikten sonra hepsini yeniden işlerinin başına yolladı. Pablo Simon, "Ne oluyor?" diye sordu. "Bu yöredeki Mısırlılar Isis tapınağında eski rahiplerin hayaletlerinin oturduğuna inanırlar. Bu yüzden de yaklaşırsak lanetleneceklerinden korkuyorlar. Üçüncü kez Abdül beni buraya getiriyor. Her defasında aynı şey oldu." "Orada da çalışan bir loca mı var?" "Hem evet hem hayır. Daha sonra öğrenirsin. Bizi kimin beklediğini sorabilir miyim?" "Venti Kontu. Kutsal bilimde çok sivrilmiş, akıllı bir adamdır."
"Milano localarından mı?"
"Evet, ayrıca papalık devletlerinde ve yarımadadaki tüm dükalıklarda da faaliyet gösteriyor." Teknenin önünde, ırmağın ortasındaki sularla kaplı bir adacığın üzerinde dört köşe bir yapı belirmişti. Üzerinde kabartmalar görünmüyordu. Ama lotus yapraklarına benzer bir tür burçları vardı. Giriş kapısı sımsıkı kapalı bir tek taş levhadan yapılmıştı. Dalgalar kapının eşiğini yalamaya başlamışlardı bile. Hemen hemen gözden kaybolmuş olan güneş manzaraya fantastik bir renk veriyor. Tapınağın lekesiz beyazlığı erimiş kırmızı mumdan bir ırmağın ortasında büsbütün göze çarpıyordu. Tekneyi kıyıya yanaştırıp bağlamak oldukça zor bir işti. Zira sular giderek daha da hızlı akıyor, büyük dalgalar her an inanılmaz derecede güçlü ve tehlikeli bir hal alıyordu. Sonunda iki filozof bir ipin yardımıyla tapınağın yegane kapısına çıkan sular altındaki basamağa atladılar. Giordano altın kesesini göğsüne bastıran kaptana dönüp el salladı. Tekne akıntının sürüklemesiyle hızla uzaklaştı. Basamaklara her çarpışında onları tepeden tırnağa ıslatan dalgaların tehlikesini aldırmayan üstad, tekne yan kanallardan birinde gözden kayboluncaya kadar hareketsiz bekledi.